Ayrım 19. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 175. İnsanlar ayrılık mı yoksa kaçınma mı daha zor sorusunda tam anlaşamadılar. Aslında her ikisi de dayanılması çok zor, büyük bir iç acısı, kıpkızıl bir ölüm, bir kara bela, korkunç bir yoksulluktur. Her iki sıkıntıda da herkes özel olarak kendi canını inciten kötü bir öge bulurken kesinlikle. Soylu, onurlu, müşfik, sevgi dolu, sözünde duran, vefalı birinin gözünde ayrılıktan daha büyük ya da ona denk olabilecek bir mutsuzluk yoktur. Çünkü kasıtlı olarak gelmiştir, onu hedef almıştır. Kader, sillesini olanca ağırlığıyla onun üzerine indirmiştir sanki. Böylesi bir ruh, tutkusu yeniden dirilmedikçe, kaygıları yeni besi kaynağı bulup bitmedikçe, üzüntüsüne yeni bir neden, tutkusuna yeni bir delil bulmadıkça, kaybolan dostu üzerine gözyaşları akıtacak, yeni bir durum çıkmadıkça kendine ne teselli bulur ne eğlence. Tersine kaçınma onda unutma meydana getirir, dolayısıyla teselli habercisidir. Fakat arzu dolu, eğilimli, sevgilisine can atan, sabırsız ve kararsız birisi için kaçınma en büyük derttir, ölüm habercisidir. Oysa ayrılık ona teselli getirir ve çabucak unutmasını sağlar. Benimle ilgili olarak söyleyecek olursam, ölüm ayrılıktan daha kolay bence. Kaçınma bana ancak üzüntü ve keder veriyor. Eğer uzun sürerse beni çılgına döndürebilir. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Mütekarip. Bana uzaklaş, belki unutur da onu kendiliğinden istemeye başlarsın dediler. Ben de dedim ki, unutma gelmeden önce ölürüm. Basit bir tecrübe için kim zehir içmeye kalkar? Gene şöyle dedim. Muzari. Onun aşkı gönlümü çaldı. Uzaklaşması ile gönlümü benden kopardı. Sanki aşk bir misafir, ruhum da ona yemek hazırlıyor. Ayrılık gününün acısı ya da vedalaşma anında ortaya çıkan korkunç azap korkusu ile sevgilisinden kaçınmada ivedilik eden insanlar gördüm. Bence bunun övülmeye değer bir yanı yok. Fakat herhalde bu ayrılığın kaçınmadan daha beter olduğunu gösteren kesin bir kanıttır. İnsanlar arasında ayrılık korkusu ile kaçınma yolları arayanlar varsa başka nasıl olsun ki? Fakat kaçınma korkusu ile ayrılık peşinde koşan hiç kimse görmedim. Gerçek şu ki insanlar her zaman en kolay şeylere sarılır, en hafif şeylere yüklenirler. Şayet bunun övülmeye değer bir yanı yok dediysem şunun için söyledim. Çünkü böyle davrananlar daha bela gelmeden belanın önüne koşarlar. Vakti gelmeden sabrın boğucu sıkıntılarına katlanırlar. Oysa aslında kaygılandıkları şeyin aslı astarı yoktur. Sıkıntıların önünde koşan kişi, hele bu sıkıntıların ortaya çıkacağından emin değilse bilge bir kişi değildir. Bu konuda bir şiir yazdım. İşte birkaç dizesi. Hafif. Aşkı uğruna ayrılığa kendini adadı aşık. Aşıklardan kaçan kişi bizden değildir. Tıpkı yoksullaşırım korkusu ile yoksul hayatı süren bir zengin gibi. Böylece kesin olarak yoksulluğun içine düşer. Amcam oğlu Ebul Mugire'nin bu anlamda birkaç dizesini hatırlıyorum. O dizelerde ayrılığın kaçınmadan daha beter olduğu düşüncesini savunuyor. O kasideyi aşağı yukarı o 17 yaşındayken bana hitaben yazmıştı. İşte o şiirden kimi parçalar. Kamil. Ayrılığın pek yakın olmasından mı korkuyorsun? Binek hayvanının adımlarının hızlanışını görmekten yüreğin mi burkuldu ne? Evet, başına gelen dert büyük. Kuşkusuz onların ayrılığı ciddi bir olay. Kaçınmanın korkunç bir felaket olduğunu iddia edenler bana yalan söylediler. Ayrılık anında yük hayvanları yükünü alınca duyulan aşk ateşini onlar tanımıyorlar. Ayrılık üzerimize çökünce bir ölüm kılavuzudur. Aynı konuda ben de şu dizelerle başlayan uzun bir kaside yazdım. Kamil. Senin bana evet dediğin sabaha, güzellikte ve zevkte denk hiçbir şey yok bugün. O gün kısır bir kadının ilk kez bir çocuk dünyaya getirişi gibi, hep karavana atarken ilk kez hedefi vuran ok gibi oldu. İyi hatırlıyorum o günleri. Kavuşma şimşeği benim için aldatıcı, aşk bahçesi kuru değildi. Tüm güzellerin göğüsleri onlara öne doğru gidin, ilerleyin derken, terkileri durun, burada kalın diye sesleniyor. Bir o yana, bir bu yana çekilip durmuştu. Yanaklarının kırmızılığı geriledikçe, ilerledikçe utancını gösteriyordu. Benim derdimin sebebi sırf bu gözler. Benim iyileşmemi sağlayacak da hiçbir şey değil bu dünyada, gene onlar. Tıpkı yılanlar gibi. Yılan ısırıklarına karşı kullanılacak ilaç gene yılanların vücudunda bulunabilir ancak. Ayrılık, vaktiyle toplantı yerleri olan evler hakkında şairleri ağlatmıştır. Bulundukları yerlerin kalıntıları üzerine gözyaşı dökmüşler, dolaştıkları yerlerin yıkıntılarını boğuk hıçkırıkları ile, sıcak gönül sularıyla sulamışlar, oralarda geçirdikleri saatleri hatırlamışlardır. Şikayetçi, dertli çığlıklar atarlar. Ağlayıp sızlanırlar. Sızlanışlarını herkese duyururlar. Oturdukları yerlerin yıkıntılarını görmeleri, gizli tutkularını yeniden alevlendirir. Bu yüzden inim inim inlerler, iç çekerler, hıçkırıklarla ağlarlar. Kurtuba'dan gelenlerden bazıları bana, Kurtuba'nın batı yakasında, Bugis Sarayı'ndaki evlerimizi gördüklerini söylediler. Bunun üzerine onlardan orası hakkında biraz bilgi vermelerini istedim. İzleri silinmiş, dış görüntüleri tümden ortadan kaybolmuş, buluşma yerlerinin adı sanı kalmamıştı. Bir zamanlar erinç dolu yerlerken, şimdi artık tanınmayacak bir halde viran olmuş, bir zamanlar aşk ve ülfet yeriyken, şimdi ıssız çöl olmuş, vaktiyle sıra sıra zarif, güzel görüntülü evlerken, şimdi korkunç, ürkütücü harabelere dönmüş, önceleri güvence yerleriyken, şimdi uğursuz, şom, engebeli dar yollar ve çukurlara dönmüş. Bir zamanlar oralarda aslan gibi adamlar, ellerinden bin türlü maharet akan, heykel kadar güzel bakireler dolaşırken, şimdi kurtların uluduğu yuvalar, şeytanların bağırdığı alanlar, cinlerin çılgınca eğlendiği aralıklar, gulyabanilerin dolaştığı korkulu yerler, vahşi hayvanların barınakları olmuş. O erkeklerin ve kadınların birliktelikleri bozulmuş. Ülkenin dört bir yanına bölük pörçük dağılmışlar. O güzelim salonlar, güzel görüntüleri, üzüntü ve kederi dağıtan, o güneş gibi parlayan süslü gelin odaları, şimdi harabeye dönmüş, tamamen yıkılmış, açık aslan ağızlarına benziyor. Bu dünyanın fani, geçici olduğunu haykırıyorlardı. Bu dünyada yaşayan insanların sonunun ne olacağını, başlarına neler geleceğini gösteriyorlardı. Adeta dünyadan ele tek çekme arzusunu isteklendiriyorlardı. Oysa bir zamanlar dünyanın tadını çıkarmanın yollarını araştırıyorlardı ısrarla. O zaman oralarda yaşadığım günleri, tattığım zevkleri, geçirdiğim gençlik yıllarımı hatırladım. Şimdi onları toprağın altında, uzak bölgelerde ve uzak ülkelerde, göç nedeniyle şuraya buraya dağılmış, ayrılıkla, uzaklıkla giysileri yırtılmış biçimde geçirdim kafamdan. Bir zamanlar ne kadar güzel, ne kadar mutlu olarak tanıdığım bu kalenin, içinde büyüdüğüm bu kasabanın, muhkem aşamaları ile sapasağlam ayakta duran bu toplumun sonunu ve bir zamanlar insanlarla dolup taşan o cami avlularını gözlerimle görür gibi oluyorum. Aralarında büyüdüğüm, yetiştiğim büyük insanların varlığı ile bir zamanlar capcanlı, hareketli olan o harabeler üstünde çınlayan gece kuşu ve baykuş seslerini işitiyor gibi oluyor kulaklarım. Gecesi gündüzünü kovalıyordu. Çünkü hayat orada oldukça hareketliydi. Sakinleri gündüzleri olduğu gibi geceleri de birbiriyle buluşup görüşüyorlardı. Fakat şimdi gündüzler geceleri kovalıyor. Çünkü orada yalnızca sessizlik ve ürkünç yalnızlık hüküm sürmekte. Bu tablo gözlerimden yaş getirtti, yüreğimi çarptı, ruhumun sıkıntılarını çoğalttı. Bu konuda bir şiir yazdım. Tabil. Eğer şimdi bizi susuz bırakmışsa, vaktiyle uzun zaman bizleri suladı, susuzluğumuzu giderdi. Şimdi bize kötü davrandıysa, önceleri bizi çok eğlendirdi. Ayrılık özlem doğurur. İçimizdeki ateşli arzuları uyandırır, anılarımızı tazeler, canlandırır. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Basit. Keşke bugün kargalar benim arzum ve niyetim doğrultusunda gak deseler. Çünkü belki böylece inadına sürüp giden ayrılıkları benden uzaklaştırırlar. Gece kalın ve karanlık örtülerini çevreye yayarken söylüyorum bunları. Gece hiç bitmeyeceğine yemin etti. Yeminine sadık olduğunu da gösterdi. Denilebilir ki sanki gece düzenini şaşırdı, korkaklaştı, ürkekleşti ya da kendisine işkence yapılan bir tutkun ya da verem olmuş bir aşık oldu. Kanaat. Sevgilisiyle buluşup görüşme yasaksa, aşığın bulduğuyla yetinmesi gerekir. Kuşkusuz bunda ruh için bir eğlence, umut için bir besin kaynağı, özlem için yeni bir diriliş ve biraz da yatışma vardır. Aşığın aşkına yakalanışı ve aşkın etkisinde kalışı oranında kanaatin dereceleri çeşitlidir. İlki ziyarettir. Bu, umutlardan bir umuttur. Aşıklardan her biri, ötekinin gönlünden geçenleri bilmesi nedeniyle biraz sıkıntı ve çekingenlik doğarsa da kaderin sunduğu değerli bir fırsattır. İki tür ziyaret vardır. Birincisi, aşığın sevgilisini ziyaret etmesidir. Çok çeşitli şekilleri vardır. Ötekisi, sevgilinin aşığını ziyaret etmesidir. Fakat bu ziyaret sırasında sevgililer ancak birbiriyle bakışırlar ve şuradan buradan söz edebilirler. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Tabil. Eğer gerçekten kavuşma nedeniyle benden uzaklaşıyorsan ve eğer kavuşmamıza imkan yoksa bir bakışın yeter bana, ona bile razıyım. Günde bir kez seninle karşılaşmak yetecek şimdi. Eskiden iki kez karşılaşma ile bile yetinemezdim. Aynı şekilde bir yöneticinin yöneticiyken çok büyük tutkuları olur. Fakat görevinden ayrılınca canını kurtarırsa o bile yeter ona. Sevgilisine gönderdiği bir selamın ya da kimi sözlerin karşılığını almak da bir umuttur. Bir kasidemde şöyle dediğim doğrudur. Tabil. Bakın işte duygularımı gizliyorum. Selamıma hemen karşılık verilmesine razıyım. Tabii mümkünse. Doğal olarak bu durum bir üst dereceden daha aşağı dereceye inen aşıklar için geçerlidir. İnsanların tüm nitelikleri üstün ya da adi niteliklere bağlı oluşlarına göre az ya da çok değişkendir. Bir aşık tanıyorum, sevgilisine bana vaatlerde bulun da istersen onları tutma diyordu. Böylece içten olmasa bile bu vaatlerin kendisine sağladığı teselliyle kanaat ediyor, yetiniyordu. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Kamil. Eğer sana kavuşma yolları tıkalıysa ve eğer senin bana yaklaşman da imkansızsa, ne olur bana vaatlerde bulun ve yalan söyle. Belki böylece bir gün sana kavuşurum umuduyla oyalanarak, kırık, yıkık bir kalple yaşamı sürdürmeyi başaracağım çünkü sen benden yüz çeviriyorsun. Kıtlıktan, yoksulluktan acı çekenler, gök kubbede bir şimşek çaktığında, yalancıktan da olsa kimi zaman teselli bulmazlar mı? Benim gördüğüm, benim gibi başkalarının da gördüğü bir olay bu bölümle ilgili. Dostlarımdan biri vardı. Bir bıçakla sevgilisi onu yaralamıştı. Yara yerini durmadan öptüğünü ve birçok kez yarayı tazelediğini gördüm. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Mütekarip. Bana, kendisine çılgınca tutulduğum kişi seni yaraladı, gördün mü, diyorlar. Dedim ki, hayır, vallahi o beni yaralamadı. Fakat kanım onun varlığını, yaklaştığını hissetti ve ona doğru yön değiştirmeden damarımdan fışkırdı. Ey sevgili, bir yandan bana iyilik yaparken, öte yandan haksız yere beni öldürüyorsun. Senin yoluna seve seve canımı veririm. Zulmünde bile bana karşı ne iyisin. İnsanın sevgilisine ait bazı eşyalarla sevinmesi, onlara razı olması da bir çeşit kanaattir. Nefs için çok tatlı bir şeydir bu. Hatta Yüce Tanrı'nın bize haber verdiği Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'un gömleğini yüzüne sürüp yeniden gözlerinin görmeye başladığı andaki tat gibi bir etki bırakır insanda. Kur'an 12/96. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Seri. Sevgilime yaklaşmak bana yasak olunca, o da benden haksız olarak uzaklaşmaya devam ettikçe, giysilerini ya da elinin dokunduğu bazı eşyaları görmekle yetindim. Aynı şekilde Allah'ın elçisi Yakup aleyhisselam da Yusuf aleyhisselamın kayboluşuyla üzüntü ve kedere batmıştı. Fakat Yusuf'un gönderdiği gömleği hissetti ve gömlek onu iyileştirdi, görmezlikten kurtardı. Misk ve amber kokularıyla kokulanmış, gül sularıyla sulanmış, temizlenmiş, nakışlı, ipek ya da benzeri kumaş parçalarına sarılmış, saç tellerini değiş tokuş yapmayan iki sevgili görmedim. Bunu ayrılık zamanlarında bir hatıra olarak saklamak için yaparlar. Önceden çiğnenmiş sakızlar ve kullanılmış kürdanların sürekli gönderilmesine gelince görüşmeleri yasaklanmış sevgililer arasında sıkça görülür. Bu konuda bir kıta şiir yazdım. Ondan bir parça. Tavil. Onun tükrüğü kesin olarak inanıyorum ki hayat suyudur. Bununla birlikte aşkı beni yedi bitirdi, içimi tüketti. Öykü. Dostlarımdan biri bana, şair Süleyman İbn Ahmet'in Sicilya'da İbn Seyl el-Hacib'i gördüğünü haber verdi. İbn Seyl el-Hacib'in olağanüstü güzel olduğunu söyledi. Bir gün onu eğlence parkında gezerken gördü. Arkasında bir kadın vardı ve sürekli ona bakıyordu. O oradan uzaklaşınca kadın onun ayak izlerinin bulunduğu yere gitti, o izleri öpmeye, ayağının bastığı toprağa yüz sürmeye başladı. Bu konuda bir şiir yazdım. Tavil. Ayaklarının izine yüzümü sürdüğümden dolayı beni kınıyorlar kabaca. Oysa beni kınayanlar işin iç yüzünü bilselerdi eminim beni kıskanırlardı. Ey bulutları çok cömert olmayan bölgelerde oturanlar, benim öğütlerimi dinleyin. Ondan çok yararlanacaksınız ve bana teşekkür edeceksiniz. Onun ayaklarının üzerinde dolaştığı topraktan alın. Size teminat veriyorum, kıtlık üstünüzden uzaklaşacak. Çünkü ayağının konduğu, değdiği her toprak eşsiz bir topraktır ve hiç de verimsiz değildir. Cebrail'in görkemli görüntüsü gözlerine gözükünce Samiriler de böyle yaptı. İsrail oğullarını altın buzağıya tapmaya sürükleyen kişi. Kur'an 20/90-96. Buzağının karnına o toprakla öyle bir şekil verdi ki hayvan uzun uzun böğürmeye başladı. Gene aynı şiir şöyle devam ediyor. Senin üzerinde oturduğun topraklar kutlu olsun. Orada oturanlar, bulunanlar da kutlu olsun. Mutluluk oraya iyice yerleşti. Oranın taşları ince, deve dikenleri gül, ırmakları bal, toprağı gri amberdir. Kanaatin bir başka yönü de düş görmekle ya da bir hayalin selamıyla yetinmedir. Bu durum, sevgilisinin hayali gözünün önünden hiç gitmeyen, ahdine sadık kalan ve sürekli aşkını düşünen aşıklarda olur ancak. O zaman gözleri uyuyunca ve vücudunun hareketi durunca geceliğin düş görmeye başlar. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Basit. Uzun zamandır gönlünü bir sevgiliye kaptırmış bir adamı, onun hayali ziyaret etti. Kül yutmaz bekçilerin önlemlerine rağmen. Ve o geceyi memnuniyet ve sevinç içerisinde geçirdim. O hayalin verdiği lezzet bana uyanık kalmanın lezzetini unutturdu. Ve gene şöyle diyordum, tavil. Gece her yana egemen olup karanlık iyice basınca, Nuh'un hayali ben yatağımda uyurken geldi, beni ziyaret etti. Onun toprak altında yattığını biliyordum. Tıpkı önceden ona alıştığım gibi geldi yanıma. Ve birden eskisi gibi oluverdik. Eski günlere, eski zamana döndük. Tıpkı eskiden yaşadığımız gibi. Yinelenen bir mutluluk, ne güzel. Bu düş görmelerin nedeniyle ilgili olarak, şairler eşsiz güzellikte herkesin erişemeyeceği çok orijinal sözler söylemişlerdir. İşte Mutazile'nin başı Ebu İshak bin Seyyar en-Nizam, ünlü Mutezili din bilgini, aşırı düşüncelerine Mutezililer bile karşı çıkmıştır. 801 ila 840. Bu tür düş görmelerin nedenini sevgilileri birbirine kavuşturmamak için tutulmuş kötü gözlemcilerin ruhlarda doğurduğu korkuya bağlıyor. Ebu Temmam Habib İbn Evs et-Tayi ise ünlü şair, miladi 845'te öldü. Pek çok antolojisi vardır. En ünlüsü Kitabel Hamasa'dır. Bu olayı şöyle açıklıyor. Düşünde bir hayalle cinsel ilişkide bulunmak aşka en ufak zarar getirmez. Tersine gerçek birisiyle olan cinsel ilişki aşkı öldürür. Buhturi ise Abbasi Sarayı'nın ünlü şairi, onun da gene Kitab-el Hamasa diye bilinen bir antolojisi var. 697'de ölmüştür. Hayalin gelişini, uyuyan aşığın aşk ateşinin ışığıyla aydınlanmak isteyişini, söz konusu hayalin gidişini de gözyaşları içinde boğulup kalma korkusuna bağlıyor. Kendi şiirlerimi onlarınkiyle karşılaştırma gibi bir niyetim yok. Kuşkusuz onlar bizim seleflerimizdir. Her zaman için ve biz ancak onların ürünlerini devşiriyoruz. Fakat yalnızca onları taklit etmek, onların yoluna girmek, onların çizdiği izi, aydınlattığı yolu izlemek istedim. Düşte görülen hayal üstüne ben de kopuk dizeler yazdım. Vafir. Senin için korkarım gözlerim sana kavuşamaz ve gene korkarım elimle dokunsam tuz buz olur gidersin. Bunlardan sakınmak için seninle karşılaşmaktan kaçınıyorum ve seninle uyuduğum zaman düşümde karşılaşma yollarını arıyorum. Uyuyunca ruhum duyu organlarından saklı ve gizli seninle baş başa kalıyor. Ruhların birleşimi gerçekten sonuç itibariyle bedenlerin birleşiminden bin kez daha güzeldir. Peres'in çevirisi. Düşünde sevgilisi tarafından ziyaret edilen kişinin durumu dört şekilde incelenebilir. Birincisi, sevgilisi kendisinden kaçan, bu yüzden üzüntüsü uzayıp giden aşıktır. Bundan dolayı sevinir ve mutlu olur. Daha sonra uyanır, umutsuzlaşır ve göğüs geçirir, iç çeker. Çünkü bu durumun yalnızca nefsin isteği ve temennisi olduğu gerçeğini anlar. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Hafif. Gündüz boyu cimrilik ediyorsun ama gece örtüsünü çevreye yayınca cömert davranıyorsun. Kendini temsilen güneşi vekil gönderiyorsun yanıma. Ne büyük yanlış. Böyle yapmakta ne denli haksızsın. Senin uzak hayalin beni ziyaret etti. Geldi yanıma, en sonunda kavuştuk. İşte başucumda oturuyor, can yoldaşım oluyor. Ne ki yaşamın güzelliklerini bana engelledin. Öte yandan güzel kokusunu içime çekmeme izin verdin. Demek oluyor ki ben Araf ehlindenim. Cennetle cehennem arasındaki duvar. Cennet benim durağım değil ama cehennemden de korkmuyorum. İkincisi, sevgilisiyle birlikte olmanın tadını çıkaran, fakat bu durumun değişebileceğinden korkan aşıktır. Düşünde sevgilisinin kendisinden kaçtığını görür, bu yüzden önemli ölçüde kaygılanır. Sonra uyanır, bütün bunların boş düşler ve korkularından doğan kuruntu ve ilişkiler olduğunu anlar. Üçüncüsü, evi sevgilisinin evine yakın olan ve rüyasında sevgilisinin kendisinden uzaklaştığını görüp bahtsızlığa düşen aşıktır. Bu durum sürekli zihnini meşgul eder ve korku verir. Sonra uyanır, gözyaşları diner ve yeniden neşe ve sevince döner. Bu konuda bir kıta şiir yazdım. Tavil. Seni düşümde gördüm. Sanki sen gidiyordun, vedalaşmaya kalktık ve gözyaşlarımız yağmur gibi boşandı. Fakat uykum dağılınca gördüm ki sen beni kollarında tutuyordun. Birden üzüntüm dağılıverdi. O zaman seni yeniden kucakladım, göğsüme, bağrıma bastırdım. Senin için dayanılmaz, korkunç bir ayrılıktan ödüm patlıyordu sanki. 19. ayrımın sonu, sayfa 185.